Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 33. ayrım. Eve döndük. Annemlere telefon açtım. Başımdan geçenleri ağlayarak anlattım. Annem tam anlamıyla şok içerisindeydi. Anlattıklarıma bir türlü inanmak istemiyordu. "Bize neden hiç haber vermedin?" dedi sitem dolu bir ses tonuyla. "Tek başına böyle bir işe kalkışılır mı?" Hala ağlıyordum. Onca kötü olaydan sonra kendimi kaybetmiştim dedim iç çekerek. Öyle bir durumda sağlıklı düşünmemi benden nasıl beklersin anne? Ağlama, olan olmuş artık. Hasan dayının yanında neden kalmıyorsun? Artık kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Yıllardır bana Vasim baktı, şimdi de Hasan dayım mı bakacak? Bugünden itibaren artık hiçbir erkeğin kanatlarının altında yaşamak istemiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Bunu çocuklarım için başarmalıyım. Hiç kimseye muhtaç olmadan yeni bir hayat kurmalıyım. Beni anlıyor musun anne? Bu yüzden Hasan dayımın yanına gitmedim. Burada bir iş bulana kadar babam bana biraz para gönderebilir mi? Babanı biraz olsun tanıyorsam sana para mara göndermez kızım dedi annem açık sözlülükle. Şimdi bana hak veriyor musun anne diye sert çıkıştım. Şam'da yaşadığım onca olaya rağmen sizden yardım isteyemedim. Çünkü babamın benim için kılını kıpırdatmayacağını gayet iyi biliyordum. Kızına 3 kuruş para göndermekten aciz olan bir adam benim orada yaşadığım sıkıntılara nasıl derman olacaktı? Annem bir süre sustu. O çocukla evlendiğin günden beri sana karşı içten içe kin besliyor, biliyorsun dedi annem. Git Hasan dayını bul. O sana biraz borç para versin, sonra ben onunla ödeşirim. Rahmetli annemin evdeki eşyalarından da al. Taşınacağın eve koy, ben de en yakın zamanda yanına geleceğim. Telefonu kapattım. Kendimi oldukça kötü hissediyordum. Moral bozukluğu içerisinde Şam'ı aradım. Telefonu Natalya açtı. Selam Natalya dedim içim titreyerek. Oğullarım nasıl? Natalya'nın adeta nutku tutulmuştu. Siz misiniz hanımefendi diye kekeledi. Evet benim. Neredesiniz? Kaç gündür her yerde fellik fellik sizi arıyorlar. Söyle onlara dedim. Beni Şam sokaklarında boşuna aramasınlar. Ben İstanbul'dayım. Bir daha da oraya geri dönmeyeceğim. Oğullarım nasıl? Sürekli ağlıyorlar. Sizi sorup duruyorlar. Gözlerimden yaşlar boşaldı. Bir süre sustum. Sonra senden bir ricam olacak Natalya. Bundan sonra çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak olur mu? Dedim. Natalya'dan bir cevap alamadım. Natalya dedim. Orada mısın? Buradayım dedi cılız bir ses tonuyla. Az önce söylediklerimi duydun mu? Duydum duymasına da birkaç güne kadar ben de buradan ayrılıyorum. Bir anda kanım bedenimden çekildi sanki. Neden diye sordum şaşkınlıkla. Kayınvalideniz beni bu evde istemiyor. Allah'ın cezası kadın dedim bağırarak. Önceki gün erkek kardeşinin ortanca kızını getirdi buraya. Kız artık bu evde yaşayacakmış. Orospu Necva'ya ne oldu? Onu da yaşlı ama çok zengin bir adamla apar topar evlendirdiler. Hayırlı olsun dedim sinirimden gülerken. O orospu en sonunda hayallerine kavuştu desene. Evde kimse yok mu? Hep birlikte dışarı çıktılar. Nereye gittiklerini bana söylemediler. Evde bir tek ben ve çocuklar var. Ha bir de yeni gelen o kız. Amer yanında mı? Evet. Şimdi telefonu ona verir misin? Anne dedi Amer çocuksu sesiyle ağlarken. Seni çok özledim. Nerelerdesin? O anda hüngür hüngür ağlamaya başladım. Çok uzaklardayım oğlum dedim titrek sesimle. Ben de sizi çok özledim. İnşallah çok yakında yine hep birlikte olacağız. Ne zaman? Çok yakında oğlum dedim. Çok yakında. Şimdi senden bir isteğim olacak. İstek mi? Evet. Kardeşlerine ağabeylik yapmanı istiyorum. Onlara çok iyi bak olur mu? Olur dedi ağlarken. Sen ne zaman eve döneceksin? Boğazım düğümlendi. Daha fazla konuşamadım. Telefonun ahizesi parmaklarımın arasından kayıp yere düştü. Hıçkıra hıçkıra ağlamaktan bedenim zangır zangır titriyordu. Kendini daha fazla kahretme dedi Oya sarılıp ağlarken bana. Oya'nın omzuna başımı yasladım. Ben kahrolmayayım da kim olsun dedim iç çekerek. O günahsızların suçu neydi? Ya senin suçun neydi dedi yanağımdan öperken. Sustum. Epey bir zaman sonra kendime geldiğimde Şam'a bir telefon daha açabilir miyim diye sordum. Tabii ki açabilirsin. Bunun için bir daha benden izin isteme. Burası artık senin de evin sayılır. Telefonun ayizesini kaldırdım. Numaraları tek tek çevirdim. Alo dedim. Sen misin Firuze dedi Sevim teyze telaşla. Nasılsın kızım? İstanbul'dayım ama çocuklarımı orada bırakıp kaçmak zorunda kaldım. Nasıl kaçtın buradan? Uzun hikaye Sevim teyze. İnşallah bir gün yüz yüze geldiğimizde anlatırım. Şimdi sizden bir isteğim olacak. Size bıraktığım bavulları bana gönderebilir misiniz? Göndermeme gerek yok kızım. Salı günü İstanbul'a geliyorum. Bavulları kendim getiririm. Çok iyi olur dedim heyecanlanarak. Şimdi size telefon numaramı vereceğim. İstanbul'a geldiğiniz vakit beni bu numaradan ararsınız. Ver bakalım dedi Sevim teyze. İstanbul'daki iş yerimi halleder etmez seni arayacağım. Telefonu kapattım. Oyacığım dedim. Şimdi alışverişe çıkalım mı seninle? Hadi bir an önce çıkalım. Neredeyse akşam olacak. Pazartesi sabahı erkenden uyandım. Sahil yoluna çıktım. Otobüs durağına kadar yürüdüm. Belediye otobüsüne bindim. Dosdoğru Taksim'e geldim. Oya'nın dün akşam kareli kağıda yazdığı adrese baktım. Yoldan geçen birini çevirdim. Özür dilerim dedim. Bu adrese nasıl gidebilirim? Adam kağıtta yazılı adresi sessizce okudu, sonra da el kol işareti yaparak bana yolu tarif etti. İstiklal Caddesi'ne girdim, tünel istikametine doğru yürümeye başladım. Kısa bir süre yürüdükten sonra mis sokağın başında durdum. Sokaktan içeri girdim, sağdan 5. binanın 3. katı Avukat Enver Erdem'in bürosuydu. Yukarı kata çıktım, kapının zilini çaldım. Kapıyı genç bir adam açtı. İyi günler Enver Bey dedim. Oya Hanım'ın arkadaşıyım. Adım Firuze Kızıl. Adam bana bakıp gülümsedi. İçeri buyurun dedi. Enver Bey henüz gelmedi ama birazdan burada olur. Utancımdan kıpkırmızı kesildim. Kusura bakmayın dedim. Sizi Enver Bey zannettim. Önemli değil. Enver Bey'i beklerken bir çay alır mıydınız? 10 dakika sonra kapı çaldı. İçeri henüz 30'lu yaşların başında olan bir adam girdi. Elinde siyah bir evrak çantası vardı. Bana baktı. Firuze Hanım dedi. Özür dilerim. Sizi biraz beklettim. Avukat Enver Bey'e baktım. Orta boylu, açık tenliydi. Önemli değil dedim gülümseyerek. Ben de az önce geldim. Lütfen odama geçelim. Çay ya da kahve alır mıydınız? Sağ olun. Az önce çayınızı içtim. Öyleyse şimdi de kahvemizi için dedi gülerek. Kahvenizi nasıl içerdiniz? Pekala dedim. O zaman sade olsun lütfen. Odaya geçtik. Siyah deri koltuklardan birine geçip oturdum. Oya dün akşam telefonda durumunuzdan biraz bahsetmişti bana dedi Avukat Enver. Şimdi bir de sizden dinleyebilir miyim? Başımdan geçenleri kısaca anlattım. Sizi anlıyorum dedi dudağını büzerken. Bu durumda eşinize karşı boşanma davası açacağız. Noterden bana bir vekalet çıkartabilir misiniz? Ya çocuklarım dedim yüreğim boğazımda atarken. Onlara tekrar kavuşabilecek miyim? Çocuklarınıza kavuşmanız için elimden geleni yapacağım. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Öyleyse tamam dedim. Bu işin maliyeti ne olacak? Enver Bey güldü. Şimdi söyleyeceklerim aramızda kalsın dedi. Oya sizinle para mevzularını konuşmamam için ağzımı bağladı. Hiç öyle şey olur mu? Lütfen bana ücretinizi söyleyiniz. Oya size söyler dedi kestirip atarak. Pekala sizin dediğiniz gibi olsun. Ben nasıl olsa Oya'dan öğrenirim. Siz Oya ile nereden tanışıyorsunuz? Oya söylemedi mi size? Hayır. Oya eşimin en yakın arkadaşıydı. Şimdi ne oldu? Yoksa görüşmüyorlar mı? Bir anda yüzünü endişe kapladı. Eşimden birkaç ay önce boşandım. Evliliğimiz artık yürümüyordu. Oya da eşimle yaşadığım tatsız olaylara çok yakından şahitlik etti. İlişkimizin bu noktaya gelmesine sebep olarak da eşimi gördü ve onu suçladı. Eşim de bu duruma çok içerledi, Oya ile ilişkisini kesti. Çocuğunuz var mı? 3 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Annesiyle mi birlikte yaşıyor? Evet. Hakim oğlumun velayetini annesine verdi. Ne yazık ki velayet konusunda mahkemeler daha çok kadıncıdır. Oğlumun velayetini çok istememe rağmen alamadım. O anda Enver Bey'e her ne kadar üzülsem de kendi adıma seviniyordum. Demek ki çocuklarıma kavuşma şansım vardı. Sizin için üzüldüm dedim ayağa kalkarken. Hazır buralara kadar gelmişken size bir vekalet çıkartmak istiyorum. Buraya en yakın noter nerede? Çok iyi olur. Ben de dosyanızı bir an önce hazırlamak istiyorum. Bu hafta sizi yine rahatsız edeceğim. Önümüzdeki hafta başı gibi de boşanma davanızı açmış oluruz. Ertesi gün Hasan dayımın Sarıyer'de oturduğu eve gittim. Dayım beni kapıda karşıladı. Gel hayırsız dedi, senin kulaklarını çekeceğim. Hasan dayımın boynuna sarılıp hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bana ne kadar kızsan da haklısın dayıcığım dedim. İstanbul'a geldiğini annenden mi öğrenmeliydim? Bana neden haber vermedin? Çok kötü bir haldeyim dayıcığım. Seni de üzüntümle boğmak istemedim. Hiç öyle şey olur mu? Dayılar ne gün içindir? Hadi şimdi içeri gir bakalım. Bana olup bitenleri en başından anlat. İşe gitmeyecek misin sen? Bugün duruşmam yok. O anda dilimi ısırdım. Allah beni kahretsin diye kendi kendime söylendim. Ne oldu? Kusura bakma dayı dedim. Dalgınlığımdan senin avukat olduğunu bile unutmuşum. Vasim'den boşanmak için dün bir avukatla görüştüm. Ona vekalet verdim. Ah benim şaşkın ördeğim dedi dayım yumuşak bir ses tonuyla. Avukat iyi mi bari? Doğrusu hiç bilmiyorum. Boşanma avukatıymış. Ama arkadaşım Oya onun çok iyi bir avukat olduğunu söylemişti. Dayım güldü. Türkiye'de en iyi avukat dedi, yalan sanatını iyi kıvırandır. Çünkü bu ülkedeki hukuk sistemi hak üzerine değil, mal üzerine kuruludur. Ulu Önder Atatürk şu sözü boşuna söylememiş. Adalet mülkün temelidir. Vallahi de billahi de doğru. Bazı hakimlerin karşısına mülkünle çıkıyorsan, adaleti de kendi lehine satın alabiliyorsun. Of dayı dedim, yine bir komünist gibi konuştun. Dayım elini boynuma attı. Keşke bu ülkeye komünist sistemi getirebilseydik. Eh, sonuçta o sistem askeri darbeden çok daha iyiydi. O gün dayımla uzun uzun konuştuk, dertleştik. Ben daha ölmedim dedi dayım. Sen hiç merak etme. Madem ki kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyorsun, ben de elimden geleni yapacağım. Taşınacağın evin bir kısım eksiklerini buradan götür. Geriye kalanları da ben satın alırım. Şimdi şu parayı al, cebine koy, evin kirasını öde. Peki ne iş yapacağına karar verdin mi? Henüz bir karar vermedim. Bir iki hafta sonra iş bakmaya başlayacağım. Tamam dedi dayım. Allah'a şükür aç değilsin, açıkta değilsin. Elimizden ne geliyorsa en iyisini yapacağız. 3 gün sonra beni Sevim teyze aradı. Yeşilköy'deki evlerinde buluşmamızı istedi. Cumartesi sabahı erkenden kalktım, hazırlandım. Yeşilköy'deki evlerine gittim. Evleri 3 katlı, müstakil bir evdi. Garaj kapısının üzerindeki zile bastım. Birkaç dakika sonra kapı açıldı. Karşımda orta yaşlarında bir adam duruyordu. Sevim Hanım'la görüşecektim dedim. Buyurun dedi. Sizi bekliyordu. Garajdan geçip bahçeye çıktım. Dallarında yavaş yavaş sararmaya başlayan yapraklar yere düşmüş, ağaçtaki sarı ayvalar olgunlaşmaya başlamıştı. Sevim teyze bir anda kapının önünde belirdi. Ellerini iki yana açtı. Gel Firuze dedi. Gel de sana doya doya sarılayım. O kısacık mesafeyi koştum. Sevim teyzenin boynuna sarıldım. Sonra da hüngür hüngür ağlamaya başladım. Yeter, artık ağlama dedi. Şam'da yeteri kadar ağladın. Burada gülmeni istiyorum. Gözyaşlarımı sildim. Elimde değil. Çocuklarımı çok özlüyorum. Onların yokluğu bana acı veriyor. Kendimi suçlu hissediyorum. Güçlü olmalısın. Elbet bir gün onlara kavuşacaksın. O zamana kadar da ayakta kalmasını öğrenmelisin. İçeri geçtik. Bavullarım koltuğun yanında duruyordu. Size zahmet oldu dedim. Bavulları taşımak zor olmuştur. Zahmet olmadı kızım. Şimdi anlat bakalım, Şam'dan nasıl kaçtın? Burada neler yaptın? Başımdan geçenleri bütün detaylarla anlattım. Artık yapacak bir şey yok dedi Sevim teyze. Hatırlarsan yıllar önce sana söylemiştim. Bir Şamlıyla evliysen kendine ait bir yuvan olmaz. Keşke o zamanlar beni dinleseydin. Ama gençlik başka bir şey. Aşk ateşi yüreğe düştüğü zaman insan sarhoş olurmuş. Sarhoş olan insan da o ateşi hayali değil, gerçek sanırmış. Şimdi hayal aleminden uyandın. Artık gerçeklerle baş başa kaldın. Peki burada ne iş yapmayı düşünüyorsun? Şu anda hiçbir fikrim yok. Burada ne iş yapabilirim ki? Elimde doğru dürüst bir mesleğim bile yok. Senin acil olarak bir işe ihtiyacın var. Ondan bundan borç para isteyerek yaşamını sürdüremezsin. Haklısınız. Bir an önce para kazanmam gerekiyor. Pazartesi günü ne işim var? Avukatımla buluşacaktım. Boş ver avukatı. Onunla salı günü buluşursun. Sana şimdi bir adres vereceğim. Pazartesi günü oraya gel, seni iş adamı bir yakınımla tanıştıracağım. Belki onun firmasında sana göre bir iş bulabiliriz. Gerçekten mi dedim sesim titreyerek. Bu yakınınız ne iş yapıyor? Çok büyük bir tekstil firması var. Senin gibi lisan bilen birine mutlaka ihtiyaçları vardır. O gün büyük bir sevinçle eve döndüm. Hemen Oya'nın yanına koştum. Kapıyı açar açmaz Oya'nın boynuna sarıldım. Pazartesi günü iş görüşmesine gidiyorum dedim. Hadi bakalım dedi Oya gülerek. İnşallah iyi olur. Ne işiymiş bu? Bir tekstil firmasıymış. Kim buldu? Sevim teyze. Ne kadar çok sevindiğimi bilemezsin dedi Oya. Galiba şansın dönmeye başladı. İnşallah her şey yolunda gider. Şu zamana kadar gülmeyen yüzün güler. Şu bir haftadır bana yaptığın iyilikleri asla unutamam. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim ben? Ben bir şey yapmadım ki. Her şeye kendin koşuşturuyorsun. Şimdi içeri gel. Bir misafirimiz var. Kim dedim kısık bir sesle. Enver burada. İçeri girdim. Avukat Enver beni görür görmez ayağa kalktı. İyi akşamlar dedi elini uzatırken. Elini sıktım. Hoş geldiniz. Sizi görmem çok iyi oldu. Ben de sizi arayacaktım. Pazartesi günü büronuza gelemeyeceğim. Güldü. Az önce konuştuklarınızı duydum. Yeni işiniz hayırlı, uğurlu olsun. Daha durun, işe girip girmeyeceğim henüz belli değil. Hadi şimdi hazırlan dedi Oya. Hep birlikte yemeğe gidiyoruz. Ben sizinle gelmesem dedim çekinerek. Siz gidin. Hem ben Can'a göz kulak olurum. Can'ı bugün babaannesine bıraktım. Mızmızlık yapma, sen de bizimle geliyorsun. Lütfen gelin bizimle dedi avukat Enver. Sizsiz şuradan şuraya gitmeyiz. Kısa bir süre düşündüm, pekala dedim, sizinle geliyorum. O akşam bir balık restoranına gittik. Deniz gören, nefis mezelerle donanmış bir masada oturduk. Ben rakı içeceğim dedi avukat Enver. Siz ne içersiniz? Ben kola içeceğim. İstersen rakı iç dedi Oya. Alkolle aram yok benim. Öyleyse ben de kola içeceğim. Epey bir saat sonra fasıl heyeti ortaya çıkıverdi. Hem müzik yapıyor hem de şarkı söylüyorlardı. Birkaç masa dolaştıktan sonra bizim masamıza geldiler. Keman çalan esmer adam bana baktı. Bu akşam sizin için ne çalmamı istersiniz diye sordu. Avukat Enver pantolonunun cebinden bir miktar para çıkardı, kemanın teline sıkıştırdı. Kemancı parayı aldı, iki yanağına sürdü, Allah bereket versin dedi ve sonra da parayı cebine attı. Adamın keyfi yerine gelmişti. Bilmiyorum dedim, istediğiniz bir şarkıyı çalın. Pekala dedi ve sonra da hayatımda ilk kez dinlediğim o şarkıyı çalmaya başladı.
Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Belki bir deniz kenarında el ele maziyi konuşacağız. Benim içimde yanar ateş var. Sevgilim ne zaman buluşacağız?
Belki bir gemi güvertesinde sen beni unutmuş, için kupkuru, benim gönlümde hala o arzu. Sevgilim, ne zaman kavuşacağız? 33. ayrımın sonu. Sayfa 423. Devamı 34. ayrımda.